Ayrım 30. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 277. Dil konusuna gelince Yusuf Aksu uzun boylu kuramsal açıklamalara girişmeye, hele kendi özgün kuramından söz etmeye pek istekli görünmediği gibi, bu yeni konukları da anlaşılmaz açıklamalar duymaktan mı korkuyorlardı bilinmez, dile ilişkin sorular sormuyorlardı kolay kolay, ya da sözcüklerin kökeni, yeryüzündeki dillerin özellikleri, sınıflandırılma biçimleri, yaklaşık doğum ve ölüm tarihleri gibi kendi kuramıyla hiçbir ilintisi bulunmayan konularda sıradan sorularla yetiniyor, yani bir bakıma ansiklopedi alanında kalıyorlardı. Ama en çok hayranlık uyandıran, en doyurucu gelen bilgiler de bu bilgilerdi. Böylece Yusuf Aksu'nun her geçen gün biraz daha kalabalıklaşan hayranları, yazılarında ve konuşmalarında ikide bir, senin benim gibi bir adam diye yinelemelerinin de gösterdiği gibi, onu çok yükseklere çıkardıklarını düşünürken, gerçekte kendi düzeylerine getirmekten başka bir şey yapmıyorlardı. Zeynel Duman'ın deyimiyle onu bir başka kendileri olarak düşünmeye yöneliyor, ayrımına varmadan da olsa dolaylı ve dolambaçlı bir biçimde onda kendi kendilerini yüceltiyor, hem en büyüğün dostu hem en büyüğün kendisi olarak kendi kendilerini beğenmeye başlıyor. Ben de tıpkı böyleyim, ben de tıpkı böyle düşünüyorum demekte hiçbir sakınca görmüyorlardı. Bugüne değin kendi kendinin bilincinde olmayan birer gücül solcu olduklarını benimsememeleri için bir neden kalmıyordu. Bununla birlikte gene Zeynel Duman'a göre Yusuf Aksu'yla hayranları arasında gerçek bir kaynaşmadan, gerçek bir duygu, düşünce, inanç birliğinden söz etmek fazlasıyla abartmalı olurdu. Tanrı'ya gönülden inananlar ilkelerinin ayrıntılarına girmezlerdi genellikle. Onu tüm gerçek olarak benimser, gerçek dedikleri çerçevenin içini kendi kişisel inançları, kendi kişisel saplantıları, kendi kişisel duygu ve düşünceleriyle doldururlardı. Onun hayranları da böyle yapıyorlardı. Kendi ağzından duyduklarını ya da başkalarının onundur diye sunduklarını değişik durumlara uygulayarak yeniden yaratırken, bilerek ya da bilmeden, kendine benzer biçimde değil, kendi kafalarındakine uygun yaratıyorlardı onu. Böylece bu yeni yaşamın ilk aylarından sonra Yusuf Aksu içine her şeyin doldurulduğu bir torba olup çıkmıştı. Herkesi kendine yaklaştıran, aynı zamanda kendisini herkesin üstüne çıkaran bir torba. Yalnızca konuğu olanlar değil, kendisini görenlerin yazılarından tanıyanlar da kapılıyordu bu akıma. Herkes çelişkin bir biçimde sıradanlaştırarak söylenleştiriyordu onu. Bunlardan biri kendi köşesinde herkes biraz o diyordu. Ne var ki gene Zeynel Duman'ın belirttiği gibi kaynaşmanın karşılıklı olduğunu söylemek zordu. Aralarında Zeynel Duman, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, Firuz Polat, Şemsi Çamlı, Yüksek Mühendis Mimar Doktor Hulki Kalaç ve Hakkı Köse gibi adları ve uğraşları, bir ölçüde de düşünceleriyle tanıdığı birkaç kişi bulunmakla birlikte, evine gelen konukları, İkinci, üçüncü, dördüncü gelişlerinde bile, otobüste yanımıza düşen, kahvede karşımızda oturan, sokakta yol soran, kısacası ilk kez karşılaştığımız insanlar gibi görerek, onlara kibarca gülümsüyordu genellikle, selamlarını alıyor, sorularını anlayış ve incelikle yanıtlıyordu. Bunun dışında ne hor ne dalgınlık, ne çekingenlik, onları görmüyormuş gibi dalıp gidiyordu. Çoğu kez konuklar hiç alınmadan, kızmadan, kim bilir neler düşünmekte, kim bilir hangi kuramlara daldı diye fısıldaşırken, o ölümüne sıkılıyor, bu insanlar evimde ne arıyor diye düşünüyordu. Maçka çarşambalarının somut bir sonucu varsa, o da Yusuf Aksu'ya sıkıntının değişik yüzlerini tanıtmış olmalarıydı. Şimdi ona öyle geliyordu ki, Yunus'la birlikte olduğu, onunla bu evde ansiklopediler arasında araştırmalara giriştikleri, Arakat'ta dil öğrendikleri, müzik dinledikleri, okulda arkadaşlarla, hocalarla tartıştıkları ya da dalga geçtikleri dönem bir yana bırakılırsa, yaşamı boyunca sıkılmıştı. Bu yeni yaşamında da sıkılıyordu. Bayram Beyaz'la gerek dil, gerek iş konularını konuşurken de, Cemile Hanım'ın eleştirilerini ve bir an önce evlenmesine ilişkin öğütlerini dinlerken de, dostlarla Sarıyer'de ya da Rumeli Hisarı'nda denize karşı rakı içerken de, evde konuk ağırlarken de sıkılıyordu. Sıkıntının biçimi ve ağırlığı değişiyordu yalnız. Böylece her şeyi unutmuş gibi görünürken, hatta insanlarla gülüşüp şakalaşırken, birden onun karanlık yüzüyle karşı karşıya geliyor, sıkılıyorum, ölümüne sıkılıyorum diye düşünüyordu. Bir akşam çevresindeki kır saçlı adamlar arasında kocaman göbekli bir adam, söylediklerine göre çok önemli ülkelerde görev yapmış bir emekli büyükelçi, kapıdan içeri girmesinin üzerinden 5 dakika bile geçmeden salonun baş köşesindeki koltuğa oturup purosunu yaktıktan sonra damdan düşer gibi o güne dek hiç ilgilenmediği bir konu, ülkenin dış politikasının yönlendirilmesi üzerinde yarı Türkçe yarı İngilizce bir söyleve girişince de aynı sözcükleri yineledi içinden. Adamın ikide bir, değil mi sayın üstadım diyerek her sözünü kendisine onaylattırmaya kalkmasıysa, sıkıntısını neredeyse öfkeye dönüştürdü. Sofrada da sürdü bu sıkıntı. Emekli büyükelçi öyle coşkuluydu ki, sesi de öyle gürdü ki, herkes ister istemez onu dinliyordu. Ancak belki de Maçka çarşambalarının tarihinde ilk kez, sofraya oturulduktan en az çeyrek saat sonra, kapının zili uzun uzun çalmaya başlayınca, Yusuf Aksu buna sinirlenmekten çok sevindi. Gözlerini nereden kaynaklandığını bilmediği bir umutla kapıya dikti. Aynı anda sol elinde eski bir deri çanta, gözleri Yunus'un gözleri gibi ışıl ışıl parlayan, kendisi de Yunus gibi ufak tefek bir genç adamın anlatılmaz bir biçimde gülümseyerek salonun çifte kapısının aralığından sessizce içeriye süzüldüğünü gördü. Yunus'un ölümünden önceki günlere dönmüşçesine sıkıntısı uçup gitti. Yeni konuğun Bayram Beyaz'ın iskemlesinin yanındaki boş iskemleye oturmasından sonra içinde çok değerli bir şey varmış gibi çantasını ayaklarının arasına alışını izlerken onu öteden beri tanıyormuş gibi bir duygu uyandı içinde. Gene de hoş geldiniz bile diyemedi ona. Bayram Beyaz'la fısıldaşmasını ilgiyle izledi. Tabağına yemek, kadehine içki konulurken onunla göz göze gelmeye çalıştı. Ama beklenmedik yabancı, omuzlarını birbirine değdirmeye çalışır gibi büzülüp duruyordu. Sonra da günlerdir ağzına tek lokma koymamış gibi yemeğe girişti. Bir kez olsun başını kaldırıp çevresine bakmadı. Bıçağı sol, çatalı sağ elinde tutuyor, herhangi biriyle göz göze gelmekten ya da bir soruyla karşılaşmaktan çekindiğini belli ediyordu. Kısacası yabancı bir ortama düşmüş, zavallı bir genç adamdı karşısındaki. Üstelik konuklardan hiç kimse konuşmadı onunla, hiç kimse tek soru sormadı. Yalnızca kendisinin, Bayram Beyaz'ın ve Cemile Hanım'ın gördüğü bir hayaletti sanki. Bu arada kendisiyle konuşmayı, soru sormayı deneyenler de oldu ya, Yusuf Aksu sanki işitmedi. Saygılı gülümsemeleri, onuruna kaldıran kadehleri de görmedi. Hiçbir şey yemeden, yalnız arada bir rakısından bir yudum alarak, hep bu tanıdık ama bilinmedik delikanlıya baktı. Konuklar, hoca bu akşam bir tuhaf diye düşündüler. Ama üstün insanlara birer çocuk gibi bakmak ve her şeylerini doğal karşılamak gerektiği düşüncesini çoktan benimsemiş olduklarından tutumunu bir aykırılık olarak görmediler. Genç adama gelince ne duruşu değişiyordu ne tutumu. Önüne konulan yemekleri hiç başını kaldırmadan kıtlıktan çıkmış gibi hızlı hızlı yiyor, ikide bir kadehini başına dikiyordu. Cemile Hanım da yüzünde hem alaylı hem anlayışlı bir gülümseme, hep onun çevresinde dönüyor, uzaktan gelmiş bir yoksul akrabaymış gibi, tabağı boşaldıkça yeni tabaklar getiriyor, kadehi boşaldıkça yeniden dolduruyordu. Öyle ki Yusuf Aksu'nun hala ilk tabakta kaldığını neden sonra ayrımsadı. Hemen gelip başına dikildi. ''Hoca, ne oldu sana böyle? Tabağına dokunmamışsın bile, içinden sinek mi çıktı?'' diye sordu. Yusuf Aksu gülümsedi. ''Bu akşam hiç iştahım yok.'' dedi. Gözlerini bilinmedik genç adama dikti gene. Genç adam hep kendi dünyasındaydı, atıştırıp duruyordu. Bir ara Bayram Beyaz'a baktı. Onun da gergin bir biçimde bu genç konuğu izlediğini gördü. İrkildi, bir düşten uyanmış gibi gözlerini çevresinde dolaştırdı. Emekli büyükelçi ve Cemile Hanım başta olmak üzere, şimdi herkes şaşkınlık ve kaygı içinde bu beklenmedik konuğa bakıyor. Sol yanında birinin bu işin içinde bir iş var diye fısıldadığını işitti. En sonunda sofradan kalkılınca hemen genç adamın yanına giderek elini uzattı. Kolundan tutup birkaç saat önce büyükelçinin söylev çektiği koltuğa oturttu onu. Kendisi de karşısına oturdu. Sevecenlikle gülümsedi ona. Konuk o değil de kendisiymiş gibi, ben Yusuf Aksu'yum dedi. Biliyorum efendim diye yanıtladı genç adam, sonra bir giz verir gibi. Benim adım da Murat. Daha doğrusu Murat'ı kendi adımdan daha çok seviyorum. Dostlar bana Murat desin istiyorum diye ekledi. Ama adını söylerken şaka yapıyormuş gibi bir havası vardı. Yusuf Aksu da şaka yapma gereksinimi duydu. Kaçıncı Murat diye sordu. ''Siz kaçıncısı olsun istiyorsunuz efendim?'' ''Ben her zaman beşincisini yeğledim.'' ''Deli olduğu için mi?'' ''Herhalde.'' ''Öyleyse izninizle ben de beşinci olayım efendim.'' Genç konuk her çarşamba konukların birbirleriyle paylaşamadıkları kocaman koltukta usulca çantasını açtı, büyükçe bir kitap çıkarıp gülümseyerek Yusuf Aksu'ya uzattı. Neredeyse bir giz verir gibi... ''Bu benim ilk çevirim, yeni çıktı, önce size getirmek istedim.'' dedi. Yusuf Aksu kapaktaki yazılara, kara bir çerçeve içindeki yumuk gözlü adam resmine baktı, sayfalarını şöyle bir karıştırıp kucağına bıraktı. ''Koca kitabı çevirdiniz demek.'' dedi. ''Türkçe'ye çevirdiniz.'' ''Evet, Türkçe'ye çevirdim.'' ''Demek oturup koca kitabı çevirdiniz.'' ''Evet, çevirdim.'' diye kekeledi beşinci Murat, şaşkındı. Yusuf Aksu'nun kendisini işletmesinden kuşkulanıyordu sanki. ''Fransızcadan mı?'' ''Evet, Fransızcadan.'' ''Burada da öyle yazıyor.'' ''Evet, doğru.'' dedi genç adam ama birden sararmıştı. Hatta titrediği bile söylenebilirdi. Ürkek ürkek çevresine bakıyor, birden fırlayıp kaçacakmış gibi bir izlenim uyandırıyordu. Yusuf Aksu o güne dek kendisine getirilen kitapların hiçbirine bu kadar ilgi göstermemişti. Çevresindekilerin varlığını aldırmadan alçak gönüllülüğünün yeni bir kanıtını verdi. ''Ben bunu hiç yapamazdım.'' dedi. ''Siz, evet, hiç kuşkusuz, siz böyle ikincil, sıradan.'' diye başladı genç adam. Sonra onun yanıtı biliyormuş gibi omuz siktiğini, arkasından kitabı karıştırmaya başladığını görerek sustu. Yusuf Aksu bir ansiklopedi olmadığını bile bile kitabı ilgiyle karıştırıyor, kimi sayfalarda birkaç tümceye göz gezdirip başkalarına geçiyor, fotoğraf ve çizimleri inceliyor, çevresindekiler de başta Profesör Doktor Osman Nuri Balcı ve emekli büyükelçi olmak üzere olağanüstü bir şeyler beklermiş gibi soluklarını tutarak onu izliyor, omzunun üstünden çevirdiği sayfalardaki fotoğraf ve çizimleri görmeye çalışıyorlardı. Ama Yusuf Aksu düz bir sayfada takılıp kaldı. Çeyrek saat oyalandı belki. Kimi yerlerini dönüp dönüp yeniden okudu. Bir koşu başlatacakmış gibi sağ kolunu bir süre havada tuttu. Sonra birden sol kolunu sol göğsünün üstüne bastırdı. Yüksek sesle okumaya başladı. Bir penan yaşına ve aile durumuna göre üç terimle belirtilebilir. Özel ad bir bağ adı, şu kişinin babası, şu kişinin anası, ya da ölmüş bir akrabanın özne ile akrabalık bağını belirten ve ölüm adı diyebileceğimiz bir ad. Babası ölmüş, yeğeni ölmüş ve benzeri. Bu adların kullanım kuralları şaşılacak ölçüde karmaşıktır. Konuyu büyük ölçüde yalınlaştırırsak, bir çocuğun büyüklerinden biri ölünceye kadar kendi öz adıyla bilindiğini söyleyebiliriz. Ölen akraba bir büyük baba ise, çocuk Tupo diye adlandırılır. Babasının erkek kardeşi ölürse Ilın olur. Başka bir akrabası ölünceye kadar da böyle kalır. Bir başka akrabası ölecek olursa yeni bir ad alacaktır. Böylece bir Penan evlenip çocukları oluncaya dek 6, 7 hatta daha fazla ölüm adı taşıyabilir. Bir an durup soluklandı. Başını kaldırıp çevresine baktı. Genç konuk başta olmak üzere herkes neredeyse soluk bile almadan kendisini dinliyordu. Sesinin çocuksu arılığı tüm topluluğu büyülemişti sanki. Bu arada Cemile Hanım'ın elinde kahve tepsisi, yüzünde anlatılmaz bir üzüntü, kımıltısız gözlerle kendisine baktığını gördü. Neredeyse onun sessiz isteğine uyarak yeniden kitaba eğilip okumasını sürdürdü. Ana ile baba ilk çocukları doğunca adıyla belirtilen bu çocukla bağlarını dile getiren bir bağ adı alırlar. Örneğin Tama Awing, Tinen Awing, Awing'in babası, Awing'in anası. Çocuk ölünce bağ adının yerini bir ölüm adı alır. İlk doğan çocuğu ölmüş. Kardeşler arasında geçerli olan özel kurallar durumu daha da karmaşıklaştırır. Tüm erkek ve kız kardeşleri yaşıyorsa çocuk kendi adıyla çağrılır. Bunlardan biri ölünce bir ölüm adı alır. Büyük kardeşi ölmüş, küçük kardeşi ölmüş. Ama Yusuf Aksu zorlu bir hıçkırık sesiyle irkilerek başını kaldırdı. Cemile Hanım elinde kahve tepsisi, öylece durmuş, sarsıla sarsıla ağlıyordu. Şaşırdı. ''Ne var, ne oldu, neden ağlıyorsun?'' diye sordu. Cemile Hanım yanıt verebilecek durumda değildi. Tepsiyi sehpanın üstüne bırakıp oracığa çöküverdi. Ama hıçkırıkları hep sürüyordu. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, ''Ne oldu Cemile Hanım?'' diye üsteledi. ''Daha ne olsun, büyük kardeşleri ölmüş, küçük kardeşleri ölmüş fukaraların, adları ölüm adı olmuş. Yavrularım, kuzucuklarım!'' diye höykürdü Sivaslı Cemile. Elleri gözlerinde, bir yaralı gibi iki büklüm mutfağına doğru koştu. Öyle görünüyordu ki Cemile Hanım, babalarının ya da kardeşlerinin ölümü nedeniyle, çocukların bu ölümü anımsatan bir ad taşımalarını bir tür sakatlık gibi algılıyor, babasını daha doğmadan yitirmiş bir insan olarak acısını kendi etinde duyuyordu. Ama herkes az çok onun gibiydi, dumanlanmış gözlerle, hayranlıkla Yusuf Aksu'ya bakıyorlardı. Onun kendilerine ilk kez bir kitaptan bir şeyler okuduğuna tanık olmaları bir yana, kimse böyle ilginç bir şey dinlediğini anımsamıyor, kitabın kapanmasından, Cemile Hanım'ın çıkıp gitmesinden sonra da büyülenmiş gibi bu çok ilginç konuyu okuyan kişiye bakıyorlardı. Okunan parçayı çevirdiğini söyleyen delikanlı da aynı biçimde büyülenmiş, Yusuf Aksu'nun koca kitap içinde kendisinin en sevdiği satırları bulup okuması karşısında ağzı açık kalmıştı. İlk Yusuf Aksu sıyrıldı bu büyüden, konuklarından özür diledi, sonra onları unutarak gene genç konuğuna döndü. ''Bunu neden yaptınız?'' diye sordu. Genç konuk sarardı, iyice büzüldü. ''Neyi efendim?'' diye sordu. ''Bu çeviriyi.'' Genç konuk rahatladı o zaman, gülümsedi. ''Parasızlıktan, bir de çok sevdiğim için.'' diye yanıtladı. ''Ama bu çok güzel bir kitap, neredeyse bir ansiklopedi.'' dedi Yusuf Aksu. Karşısında kahvesini yudumlayarak şaşkın şaşkın kendisine bakan emekli büyükelçiye gülümsedi. ''Ben bu Penanların adına hiçbir ansiklopedide rastlamadım. Ülkeleri nerededir ki bunların?'' diye sordu. Büyükelçi bir süre düşündü. ''Bilemeyeceğim üstadım. Afrika'nın uzak bir köşesi olmalı.'' dedi. ''Ben hep Asya ve Amerika'da, büyük merkezlerde görev yaptım.'' Yusuf Aksu hiçbir şey söylemeden kalktı, iç salona ansiklopedilere yöneldi, bir cilt çekip bir süre baktı. O bakarken Firuz Polat emekli büyükelçinin kulağına eğildi. ''İşte Maçka çarşambalarının güzelliği'' dedi. ''İnsanlığın iki ucu arasında bulursunuz kendinizi. Büyük bilgin Yusuf Aksu'yla köylü Cemile Hanım'ın birbiriyle ne denli anlaştıklarını görür, yaşamın özüne yaklaştığınızı duyumsarsınız.'' O sözlerini bitirirken Yusuf Aksu kitaplıktan geri döndü, emekli büyükelçinin önünde durdu. Borneo adasında Güneydoğu Asya takım adamlarının en büyüğünde, adanın ta içlerinde dedi. Firuz Polat'ın gel de şu tükenmez bilgi tutkusuna hayran olma dediğini işitti. Ama işitmemiş gibi davrandı. Eski yerine kitabı getiren genç adamın karşısına oturdu gene. O güne kadar hiç mi hiç üzerinde düşünmediği bir konu olan çeviri etkinliğine ilişkin sorular sordu ona. Aldığı yanıtları oldukça karışık buldu, gene de ilgiyle dinledi. Neden kendisi de çıkaramıyordu ama onu dinlerken hiç de onunkine benzemeyen sesinde Yunus'un sesinden bir şeyler işitir gibi bir sanıya kapılıyordu. Kekelediği söylenemezdi. Ancak uzun susuşlar arasında söylediği kısacık tümcelerle bir tür kekemeyi andırıyor, konuşmasına neredeyse dil öncesinden kalma bir hava veriyordu. Biraz da bu nedenle onu kendi doğasında bir insan olarak görüyor, söylediklerinin anlamlı ve tutarlı olması gerektiğini düşünüyor, bundan sonraki Maçka çarşambalarında onunla konuştukça görüşlerini daha iyi anlayacağını umuyordu. Şu var ki, o da Maçka çarşambalarında bundan böyle sabırsızlıkla bekleneceğini söyleyemeden, genç adam çok önemli bir işi olduğunu anımsamış ya da bir şeylerden korkmuş gibi birden saatine baktı. ''Kusura bakmayın, benim gitmem gerek.'' diyerek doğrulup kalktı. Yusuf Aksu'nun elini bile sıkmadan kapıya yöneldi. Öyle hızlı yürüdü ki Yusuf Aksu çok istemesine karşın kendisini durdurma yolunda herhangi bir girişimde bulunamadı. Ancak o çıkarken ''Kitabınızı unuttunuz.'' diye seslendi. 30. ayrımın sonu, sayfa 285.